Merhaba, ben Yusuf. Ninner Tre podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Data Feminism, Caterina Dignazio ve Lauren F. S. F. Klein tarafından yazılmış, verinin nasıl toplandığını, sınıflandırıldığını, görselleştirildiğini ve kimler üzerinde etkili olduğunu inceleyen eleştirel bir kurgu dışı kitaptır. MIT Press tarafından yayımlanan çalışma, veriyi yalnızca teknik bir kaynak ya da tarafsız kanıt olarak görmez. Verinin üretildiği kurumların, kullanılan kategorilerin ve anlatım biçimlerinin iktidar ilişkileri taşıdığını savunur. Kitabın çıkış noktası, kesişimsel feminizmin eşitsiz güç dağılımlarını görünür kılan yaklaşımını veri alanına uygulamaktır. Bu nedenle konu, yalnızca kadınların veri sektöründeki temsili değildir. İrk, sınıf, engellilik, cinsiyet kimliği, koğrafya ve emek koşulları gibi eksenlerde kimin sayıldığı, kimin dışarıda bırakıldığı ve hangi sorunların ölçülmeye değer kabul edildiği sorgulanır. Yazarlar, veri okuryazarlığını grafik okuma becerisinin ötesine taşır. Okurun, bir sayının hangi koşullarda üretildiğini, hangi deneyimleri eksik bıraktığını ve sonuçlarının kimlere yarar sağladığını sormasını amaçlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, verinin tarafsız olduğu varsayımını iktidar analiziyle sorgulamak, kitabın temel önermesi, verinin kendi başına nesnel ve masum olmadığıdır. Bir veri kümesi ortaya çıkmadan önce hangi sorunun önemli olduğuna karar verilir, ölçülecek kişiler ya da olaylar seçilir. Kategoriler tanımlanır ve sonuçları yorumlayacak kurumlar belirlenir. Bu zincirin her aşamasında güç ilişkileri devrededir. Örneğin bir kamu kurumunun topladığı veri, kurumun önceliklerini yansıtabilir. Gündelik hayatta görünmeyen emeği ya da marjinalleştirilmiş grupların deneyimlerini dışarıda bırakabilir. Yazarlar, bu durumu veriye güvenmemek için değil, verinin nasıl işlediğini daha dikkatli anlamak için ele alır. Kesişimsel feminist yaklaşım burada belirleyicidir. Eşitsizliklerin tek bir kimlik üzerinden açıklanamayacağını, farklı baskı biçimlerinin birbirini etkilediğini hatırlatır. Böylece ortalama değerlerin ve geniş kategorilerin saklayabildiği farklar araştırmanın merkezine alınır. Türkiye bağlamında da bir istihdam bakım emeği. Eğitim ya da afet verisini değerlendirirken, bölgesel farkların, gelir düzeyinin, toplumsal cinsiyetin ve erişim engellerinin birlikte düşünülmesi gerekir. Kitap, veriye karşıtlık değil, iktidarı hesaba katan daha sorumlu bir veri pratiği önerir. İkinci olarak, eksik sayılan hayatları ve görünmeyen emeği veri sorunu olarak görmek, data feminizm, veri alanındaki en önemli sorunlardan birinin yalnızca hatalı ölçüm değil. Ölçülmeyen şeyler olduğunu vurgular. Resmi istatistikler ve büyük veri sistemleri, çoğu zaman kurumların kolayca erişebildiği kayıtları temel alır. Buna karşılık ev içi bakım, gündelik güvenlik kaygıları, şiddet deneyimleri, göçmenlerin koşulları veya engelli kişilerin erişim sorunları gibi alanlar yetersiz kayda geçebilir. Bu boşluklar rastlantısal değildir çünkü neyin veri sayılacağına dair kararlar tarihsel olarak güçlü kurumlar tarafından verilmiştir. Kitap, eksikliği yalnızca teknik bir veri kalitesi problemi olarak ele almaz. Eksik veri, kamusal kaynakların yanlış yönlendirilmesine ve bazı ihtiyaçların görünmez kalmasına yol açabilir. Ancak yazarların yaklaşımı, her boşluğu daha fazla gözetimle doldurmayı da savunmaz. Özellikle hassas gruplar için daha çok veri toplamak, mahremiyet ve güvenlik riskleri yaratabilir. Bu nedenle mesele, mümkün olan her şeyi kaydetmek değil. Toplulukların bilgisine, rızasına ve zarar görmeme hakkına dikkat ederek hangi bilginin gerekli olduğunu belirlemektir. Bu ayrım kitabı salt temsil eleştirisinden ileri taşır. Sayılmayanları görünür kılma hedefiyle onları yeni denetim biçimlerine maruz bırakmama sorumluluğu arasındaki gerilimi açıkça ortaya koyar. Üçüncü olarak, uzmanlık anlayışını genişletmek ve bilgi üretiminde emeği görünür kılmak, yazarlar, veri biliminin yalnızca programlama, istatistik ve kurumsal araştırma uzmanlığından oluşmadığını belirtir. Bir mahallenin çevresel risklerini, bir iş kolundaki güvencesizliği veya bir hizmetin erişim engellerini en iyi bilen kişiler, çoğu zaman o koşulları doğrudan yaşayanlardır. Bu nedenle kitap, akademik ve teknik uzmanlığın yanına topluluk bilgisini, aktivistlerin deneyimini ve saha çalışanlarının gözlemlerini koyar. Amaç, deneyimi ham veri yerine geçirmek değildir. Amaç, hangi soruların sorulacağını ve mevcut sayıların ne anlama geldiğini belirlerken etkilenen insanların bilgisini meşru kabul etmektir. Bu yaklaşım, veri projelerindeki görünmeyen emeği de gündeme getirir. Veri temizleme, etiketleme, doğrulama, arşivleme ve bakım işleri çoğunlukla arka planda kalır. Buna rağmen sonuçların güvenilirliği bu işlere bağlıdır. Kitap, teknoloji alanındaki başarı anlatılarının bu emeği ve kolektif katkıyı gölgeleyebildiğini gösterir. Türkiye gibi merkezi kurumların veri üretiminde etkili olduğu ortamlarda yerel yönetimler, meslek örgütleri, mahalle inisiyatifleri ve sivil toplumun bilgisi özellikle önem kazanır. Daha kapsayıcı uzmanlık yalnızca farklı sesleri dinlemek değildir. Karar süreçlerinde bu seslerin soruyu, yöntemi ve sonucu gerçekten etkileyebilmesidir. Dördüncü olarak veri görselleştirmelerinde ölçek. Kategori ve bağlam hatalarını fark etmek, kitap, grafiklerin ve haritaların karmaşık bilgiyi kolay anlaşılır hale getirdiği düşüncesini bütünüyle reddetmez. Fakat her görselleştirmenin aynı zamanda bir yorum olduğunu hatırlatır. Renk seçimi, sınıflandırma aralıkları, eksenlerin başlangıç noktası, kullanılan toplamlar ve harita türü izleyicinin algısını güçlü biçimde yönlendirir. Yazarların dikkat çektiği örneklerden biri, nüfusu yüksek bölgeleri daha ağır sorun yaşıyormuş gibi gösterebilen koroplet haritalardır. Toplam vaka ya da olay sayısı renklendirildiğinde nüfus farkları gözden kaçabilir. Oranlar, yaş dağılımı, test düzeyi veya hizmete erişim gibi bağlamlar eklenmeden yapılan yorum yanıltıcı olabilir. Buradaki ders, her grafiğin yanlış olduğu değildir. Görselin hangi soruya cevap verdiğini ve hangi soruyu cevaplayamadığını belirtmek gerekir. Veri feminizmi ayrıca görselleştirmenin duygusal ve etik etkisini de önemser. Şiddet, ölüm, yoksulluk ya da ayrımcılık gibi deneyimler sadece etkileyici bir tasarım malzemesine indirgenmemelidir. Açıklayıcı başlıklar, kaynak bilgisi, belirsizlik notları ve anlaşılır karşılaştırmalar daha dürüst bir iletişime katkı verir. Okur için pratik sonuç şudur. Bir grafiğe bakarken önce ne gösterildiğini değil, neyin ölçüldüğünü, neyin dışarıda kaldığını ve karşılaştırmanın adil olup olmadığını sormak gerekir. Son olarak, veri adaletini bireysel etik yerine yapısal değişim olarak ele almak data feminizm. Veri etiğini yalnızca tek tek çalışanların iyi niyetine veya kurumların yayınladığı ilkelere bırakmanın yetersiz olduğunu savunur. Ayrımcı sonuçlar. Çoğu zaman bir kişinin açık önyargısından değil, tarihsel eşitsizlikleri taşıyan kayıt sistemlerinden piyasa baskısından, kamu politikalarından ve otomatik karar süreçlerinden doğar. Bu yüzden kitap, çözümü sadece daha çeşitli ekipler kurmak ya da algoritmaya küçük teknik düzeltmeler yapmak olarak görmez. Bu adımlar yararlı olabilir. Ancak verinin hangi amaçla toplandığı, kimlerin karar verdiği, zararların nasıl itiraz edileceği ve faydaların nasıl paylaşılacağı gibi kurumsal sorular da ele alınmalıdır. Yazarların yaklaşımında hesap verebilirlik, proje sonunda eklenen bir denetim maddesi değildir. Araştırma sorusunun kurulmasından veri paylaşımına, görselleştirmeden politika kullanımına kadar tüm sürece yayılır. Özellikle kamu hizmetleri, seçim güvenliği, sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi alanlarda bu bakış önemlidir. Çünkü veri temelli sınıflandırmalar insanların hizmete erişimini ve haklarını etkileyebilir. Kitap, tek bir evrensel çözüm şablonu sunmak yerine bağlama duyarlı ve katılımcı yöntemleri öne çıkarır. Böylece veri adaleti, soyut bir doğruluk iddiasından çıkar. Farklı toplulukların zarar görme riskini azaltmayı ve karar gücünü daha adil paylaşmayı hedefleyen somut bir yönetişim meselesine dönüşür. Sonuç olarak, data feminizm, veriyle çalışan profesyoneller, gazeteciler, tasarımcılar, araştırmacılar, kamu görevlileri, öğrenciler ve veri temelli kararların etkisini sorgulamak isteyen okurlar için özellikle değerlidir. Kitabı okumak için ileri düzey istatistik ya da yazılım bilgisi gerekmez. Buna karşılık teknik araçların toplumsal sonuçlardan ayrı düşünülemeyeceğini kabul etmeye hazır bir okur gerektirir. Pratik açıdan eser, bir tabloya, haritaya veya otomatik sınıflandırmaya daha iyi sorularla yaklaşma becerisi kazandırır. Veri nereden geldi? Hangi gruplar eksik kaldı? Bu kategorileri kim belirledi? Sonuçtan kim yararlanıyor ve kim zarar görebilir soruları? Gündelik veri okuryazarlığının parçası haline gelir. Entelektüel açıdan ise kitap, feminizmi yalnızca temsil talebi olarak değil, bilgi üretimi ve güç dağılımı için bir analiz yöntemi olarak sunar. Benzer veri etiği kitapları sıkça gizlilik, algoritmik önyargı veya yapay zeka ilkeleri üzerinde yoğunlaşır. Bu çalışma ise veri toplama, emek, görselleştirme, kurumsal kararlar ve topluluk katılımı arasındaki bağlantıları birlikte kurmasıyla ayrışır. Ayrıca eleştiriyi teknik alanın dışından yöneltmekle yetinmez, veri pratiklerini dönüştürmek için daha çoğul uzmanlık ve daha hesap verebilir süreçler önerir. Bu yönüyle, verinin yalnızca doğru olup olmadığını değil, adil bir dünyaya katkı verip vermediğini tartışmak isteyenler için güçlü bir başvuru kaynağıdır. Destek olmak isterseniz, Caterine Dini İk Ignazio kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.